Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, skyfall, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
Tezahürden herkese iyi akşamlar. Bu akşam tezahürde Kadıköy Sanat Tiyatrosu'nun yeni oyununu konuşacağız. Bunun için de ismini vermiyorum, onlar anlatsın. Bunun için de yanımda Çağıl Kaya ve Salih Usta var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Oyunun adını vermedim. Tahminen Parhesya diyebilir miyiz? Nasıl okuyoruz?
Ya sen Parhesya diye.
Seyirciler ne desin?
Onlar Parhesya desin.
Parhesya, tamam.
Ya biz bu isim bayağı bir hani çok gitti geldi, araştırdık. Sonunda Parhesya olduğuna karar verdik bir Yunanlı arkadaşla beraber. Yoksa Parhesya, Parhesya.
Farsiya. Ya ben hala ağzımdan Farsiya çıkıyor. O kadar bir süre Farsiya dedik ki o yüzden Farsiya diyorum yani.
Tamam, Parhesya diyoruz o zaman. Evet. Tamam. Çünkü gerçekten bu büyük bir kafa karışıklığı. Şaka bir yana, şimdi oyunun sıradan bir oyun olmadığıyla başlayalım aslına bakarsan. Zaten Kadıköy Sanat Tiyatrosu, biraz sonra değişeceğiz ama, fiziksel tiyatro üzerine yoğunlaşmış bir ekip ama bunu felsefi yani yaklaşımlarla ya da yani var olan bir metinden ziyade kendi yarattıkları metinle de harmanlayarak ilerliyor. Bu Parhesya'nın hikayesi nedir? Tanıtım metninizde Foucault'un bir kitabı üzerinden doğruyu söylemek metninden yol aldığınızı söylüyorsunuz. Sizden bir bunun ta geçmişten günümüze Parhesya ne demek? Neden Parhesya? Neden Foucault diye bir derin inceleme isteyeceğim.
Tamam. Bu Parhesya bizim WhatsApp grubumuz var arkadaşlarla, oyuncu grubumuzda. Parhesya 4 olarak geçiyor. Bu 4-5 senelik bir iş aslında. Ve her yıl başlanıp bitirilemeyen bir iş. Burada başladığım nokta, hani Parhesya Foucault'un doğruyu söylemek kitabı. Yani hakikati söylemek, doğruyu söylemek ama egemen bir kişiye karşı sana zarar geleceğini bilerek doğruyu söylemek. Bunu göz alarak doğruyu söylemek. Derdim şuydu: bir sahne üzerinde belli teknik araştırmalar yapmak, bir de gerçekten çağımızda şu anda ne yaşıyoruz ve bize bazı yalanlar söylüyor ve gerçeğin söylenmesi elzem bir durumda duruyor. Bunu sahneden nasıl söyleyebiliriz? Ve ne söylemeliyiz? Bu 4-5 sene içerisinde çok değişti. Ve her sene başka bir araştırmayla bu noktaya geldi ama çıkmama nedenleri başka, önceki yıllarda. Teknik nedenler yüzünden. Aslında gerçekten de derdimiz şu oldu: biz şu an gerçekle ilişkimiz ne? Çünkü post-truth'la ilgili durumlar var. Hani gerçeğin değiştirilmesiyle ilgili çok büyük bir çağda yaşıyoruz şu anda. Gerçek ne? Hakikat ne? Ve bu hakikati hangi yolla sahneye taşıyabiliriz? Gibi bir araştırma aslında bu. Ve bizim hakikatlerimiz ne? Söylememiz gereken, seyirciyle paylaşmamız gereken hakikatler ne meselesi üzerinden çıktı. Burada da bir sürü kaynak var. İşte Foucault'un kendi kitabı. Hani bunu sahneye taşımak değildi ama o bizim için kılavuzdu. Bunun dışında Eduardo Galeano veya başka kaynaklar, bir sürü kitaplardan kaynak olarak aldık bunları.
Peki buradaki hakikatten kastınız ülkeye dair bir şeye dair değil, kendi hakikatiniz olarak mı almalıyım burada?
Yani kendi hakikatimiz de var. Zaten ülkeye dair ya da dünyaya dair hakikatler içinde de kendi hakikatimiz var. Ya da bizim hakikatimizde onlar var. Dolayısıyla kendinden başlayan ve büyüyen bir çerçeve gibi. Yani Salih bize bu tüm bu yıllar süren prova süreçlerinin başından itibaren hem kendimize hem de söylediğim odaklara doğruyu söylemek üzerinden bir şeyler sundu. Dolayısıyla tek bir yere odaklandığımızı söyleyemem. Ama tabii başından beri bir taraftan bu malzemelerle şey araştırması yapmış olduk. Öncelikle kendi, yani ben öyle algıladım, evet, bu süreci. Evet. Öncelikle kendimize doğruyu söylemek. egemen şeyi kendi kabul ederek zor bir süreç tabii.
Kendine zarar ver öncelik.
Kendinle mücadele üzerinden. Peki metni çıkarma süreci nasıldı? Hani sahneye taşınmadan önce o metni masa üzerinde bir arada, biliyorum ki uzun bir tartışma döneminizde oldu.
Çok çok fazla kitap okuduk beraber ve o kitapları aslında sadece fiziksel çalışmanın ötesinde kitapları eleştirdiğimiz demiştim. Kitapları eleştirdiğimiz bir süreç oldu. Kitaplar üzerine konuştuğumuz ve tartıştığımız ve neler çıkarabiliriz dediğimiz bir sürü zaman oldu. Dolayısıyla malzemeler oradan doğdu.
Evet. Yani bizim belli bir metnimiz yok. Yani parçalı metinler var. Bu yüzden de anlattığımız şeyler üzerinden düşündüğümüzde çok fazla malzeme biriktirdik. Yani çok fazla kitap okuduk. Bunları grup içinde tartıştık. Eledik. Bunları sahne üzerinde gördük. Gördüğümüz şeylerden sonra damıtılmış bir hale getirmeye çalıştık. Ve buradaki en önemli metindeki parçalardan biri de otobiyografik malzemeler. Hı hı. Yani kişinin kendisiyle ilgili bilgiler. Hı hı. Son senelerde kast olarak da bununla çok ilgileniyoruz. Yani ben çok ilgileniyorum özellikle. Yani kişinin kendisine ait bilgiler zaten bizim çağımızda yaşadığımız sorunlarla ilgili çok büyük temel bilgiler veriyor. Hı hı. Ve bizim kişiyle kurduğumuz ilişki sahne üzerinde seyircinin çok basit bir ilişki kurmasını sağlıyor. Hemen anlamamızı sağlıyor. Hı. Onu ve bizi, kendimizi. Ve diğer okuduğumuz kitaplardan gelen metinlerle aslında çok parçalı bir yapıyla metin oluştu. Ve böyle bir birehtiyen diyebilirim yani. Çok parçalı. Birehtiyen değil miyim? Şimdi karıştırdım.
Hocam istersen de.
Demeyeyim.
Peki bu oluşturduğunuz metnin, yani izleyenler zaten göreceklerdi, çok spoiler vermiyorum ama gerçekten kişilerin kendi adıyla sahnede var olduğu, aslında baktığınızda bir masal gibi gözükse bile kendi adlarıyla var olup başkasının, diğerinin adı üzerinden hikayeler, yani hikaye değil gerçek hikayesini anlattığı, gerçek yaşayan anları bir taraftan otobiyografik. Hani seyirci geldiğinde şaşıracaktı ama onu ilk başta anlayamaya da biliyor. Belki girmeden önce bir şeye iyice bakmak, oyuncuların adlarına bakmak, buradan da bir yönlendirme yapmış oluyor. Hani ben tanıdığım oyuncular olduğu için hani ben de aa bu o falan dediğim şeyler oldu ama ismini bilmediklerim, çünkü yeni oyuncular da var aralarında. Belki onları da bir anabiliriz isimlerini. Kalabalık da bir ekip, duyulsun isterim.
Evet, kadromuz işte Çağıl Kaya,
Didem Kırış,
Veysel Siz,
Gözde Yıldırım, Melike
Kutler,
Merve Ceyhan
ve Sedat Can Güvenç.
Aysen Mede
bizim dramaturgumuz. Hı hı. Aynı zamanda yönetmen yardımcımız. İlker Aksu da prodüksiyonumuz.
Peki.
Hepsini saydım.
şeye dönersek. Şimdi oluşturduğunuz bir metin var. Bir de bunu sahneye bir uyarlamanız var. Önce bir sizin fiziksel tiyatroya bakışınızdan bahsedip bu metni sahnede nasıl izliyoruz? Ona değinebilir miyiz?
Ya bu fiziksel tiyatro tartışması çok hani tartışmalı mesele. Biz de fiziksel tiyatro yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz meselesi üzerinde.
Bunu konuşmuşsak hatırlıyorsa. Günaylar bunu araştırıyorlar. Var mı?
Günaylar araştırıyor bunu.
Fiziksel tiyatro araştırmaları ekibi.
Biz de başvurduk bir dilekçeyle oraya. Sonucunu bekliyoruz.
Bunu tabii dinleyiciler
yani
anlamıyor. Kendi içimizde yaptığımız bir espriydi.
Ya böyle bir tartışma var. Ama malzemelerimizin çoğunu fiziksel tiyatro denen yerden alıyoruz. Yani bunun kavramsallaştırmasıyla ilgili hani şey var. Evet, biz fiziksel tiyatro mu yapıyoruz yoksa tasarımsal tiyatro mu, imaj tiyatrosunu ne yapıyoruz?
Ya arada şey de vermek istiyorum, böyle reklam gibi olmasın ama senin bunun için Polonya'ya vesaire Grotowski, yani birçok araştırma yaptığını da biliyorum aslında.
Evet.
Tam adını koymak değil belki ama bu anlamdaki kendini nasıl geliştirdiğini de biliyorum. Aradan söylemek istedim.
Ya çok uzun bir süreç. Evet. Hani gerçekten Grotowski Enstitüsü'ne gittim, başka yer gruplarla çalıştım filan. Sonunda bu noktaya geldik ve şimdi kendi araştırmalarımızı yaptığımız bir noktaya geldik. Hı-hı. Yani sahne araştırmalarımızı, beden araştırmalarımızı yaptığımız bir noktadayız. Burada da şunu tutuyoruz. Ya bir şeyi ağzımız olmasa, sözümüz olmasa, bedenimiz bizim anlatım dilimiz olduğunda nasıl anlatırız? Ve bunu sahneye koyduğumuz zaman sahnede bedenin verdiği hareketli imajlar, hareketsiz imajlar, hareketin yarattığı imajlar veya başka bir nesnenin verdiği imajlar, ışığın verdiği imajlarla nasıl bir anlatım biçimi oluşturulabilir. Ve buradaki en önemli nedenlerden biri de buraya kaymamızın şu andaki seyirciye çağımızda gerçekçi tiyatroyla bir şeyler anlatamayacağımızı düşünmemizden kaynaklı. Başka bir dil arayışı, başka bir şekilde nasıl ilişki kurabiliriz ve seyirciyi nasıl değiştirebiliriz? Bu yüzden de bizim bedene dönmemiz gerektiğini düşünüyoruz aslında. Beden unutulmaya yüz tutmuş noktadan bir dönem hani çok tutuldu ve sahneye taşındı. Şimdi tekrar uzaklaştırıldı. Özellikle bizim gibi ülkelerde. Ama şimdi tekrar geri dönülmesine dair bir hareketlilik var. Türkiye'de de var şu anda. Evet. Çok net bir şekilde.
Evet.
Bunun yoluyla yeni bir ilişki biçimi var seyirciyle. Yeni bir anlatım biçimi. Biz de bu anlatım biçimini araştırıyoruz aslında. Nasıl anlatacağım? Neyle anlatacağım? Ve seyirciyle ilişkim ne olacak? Onunla ben ne yaşıyorum? Anlattığım şeyle. Fiziksel tiyatro bizim için bu noktada biraz. Belki de bir 10 yıl sonra aslında fiziksel tiyatrodan kayıp seyirciyle olan ilişkimizde başka bir şeyin parçası olmaya başlayacağız.
Yani şey vardır ya, Beckett de geldiği yolda en sonunda sadece işte bir dudaktır ve sahnenin evet. dışından konuşur. Yani bir dudak seyirciyle ilişki kurar. Yani o süreç biraz benziyordu aslında öyle
evet,
ilerleme
evet.
biçimi.
Kesinlikle, yani onlar hani belli bir ihtiyaçtan doğmuş şeyler. Bizimki de o. Şu evet. anda belki de emekleme dönemindeyiz. Belki de başka bir safhadayız. Bunu da ölçemiyorum. Ama iyi bir noktadayız bence evet. araştırma olarak. Ve nereye götüreceğini ben de merak ediyorum. Çünkü her proje bizim için aynı zamanda başka kapı açıyor bize. Ve başka bir araştırma alanı açıyor. Ve hiçbir proje birbirinin yakınından dahi geçmiyor şu anda. Sahnedeki tasarımların hiçbiri.
Evet.
Yani hiç birbirine benzemeyen işler yapıyoruz ama aynı kökenden geliyor hepsi.
Evet.
Bu noktada. Burada da en önemli şeylerden biri, biz her projeye biraz bir workshop çalışmasıyla başlıyoruz. Bir iki ay, üç ay sonra oyun çalışmasına giriyoruz.
Yani böyle şeydir ya, herkes şey, yani yapanları tenzih ediyorum hani bir taraftan ama bir buçuk ayda oyun çıkarmak gibi bir şeye dönüştüğü için son zamanlarda, son yıllarda diyeyim. Sizinkisi böyle bayağı bir yıla yayılan, dediğim gibi 4 yıl var ama yoğunlaşılmış bir 8 ay belki de, bilmiyorum yani.
Yani aşağı yukarı öyle.
Biraz sonra geleceğim. Bu 8 ayın karşılığında da sahnede çok ciddi bir ekip işi görüyoruz. Yani oyuncuların birbiriyle dili, işte uyumu, sana geleceğiz müziklerin kotarılması, o anlamda çok büyük bir başarı da var sahnede yani.
Teşekkürler.
Peki bu fiziksel tiyatronun sizin oyununuzdaki yansıması, oyuncuyu oyuncuya kırdırarak.
Oyuncuyu oyuncuya kırdırdık.
Önce psikolojilerini bozuyorum, sonra bedenle
evet,
hareket etmek zorunda kalıyorum.
Tam olarak bu ama gerçekten yani. Oyuncuyu oyuncuya kırdırıyorsunuz.
Kırdırdım onu. Ya şey tabii yani 10 kişi miydi? Geçen sene birkaç arkadaşımız daha vardı. 10 kişinin bir arada bir şeye odaklanması, hem fiziksel hem mental olarak sürekli bir arada olmaları ve fiziksel çok zorlanma ve bu dediğimiz daha işin entelektüel kısmıyla ilgili araştırmalar her anlamda bizi zorladı bir süre sonra. Yani çünkü kendinle ilgili derinleşiyorsun, başka birinin gerçeğini duyuyorsun, hakikatini duyuyorsun, kendini kıyaslıyorsun, ona kızıyorsun, onu seviyor. Yani dünyanın en karman çorman duygusal ve fiziksel sürecini geçirdik artık sonlarına doğru. Yani ben mesela dağılmıştım.
Evet.
Yani kendimin farkında mıyım? Çok mu farkındayım? Hiç değil miyim? Ne yapıyoruz biz? Hakikaten öyle bir noktaya gelmiştim.
Sahnede seni izleyenler de kendini farkında olduğunu görecekler aslında. Yani hiçbir şey olmuyor sana. Dünya yansın bunu değil sahnede aslında diyebiliriz galiba.
Bu noktaya geldik. Sonuçta.
Burada şeyi de sen pardon.
Burada aslında bu hakikat değil. İşte kişinin kendisine ve yani karşı tarafa hakikati söylediğinde aslında zarar verme niyetinde olmadığında hakikati söylemek. Gerçekten ona. Ben sana bir hakikat söyleyeceğim seninle ilgili. Bunda da retorik kullanmayacağım. Ama sana zarar vermek için değil. Bu hani grup içinde yapıldığında zarar vermemiş olmak için bile söylense insanın hakikati kabul etmesi biraz bazen zor oluyor. Yani o anlamda zorlandığımız anlar grup içinde çok oldu.
İyi bölünmemişsiniz.
İyi bölünmedik yani.
İyi nokta. Yani işte evet. Zor dönemlerimiz oldu hakikaten. Yani biraz önce dediğim gibi kendine bile doğruyu söylemek bile değil. Yani kendine doğruyu söylemek dünyanın en zor şeyi, evet. Zaten başka birine söylemek, o dengeyi tutmak. Çok böyle zorlandığımız, yükseldiği anlar da oldu. Ama şu an geldiğimiz nokta beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten sahnede beraber hep konuştuğumuz bir şey. Yani Salih'le Didem'in hep söyledikleri ve birbirimiz için bir şey yapmak. Sahnede diğerini yükseltmeye çalışmak. En çok odaklandığımız şey ve şu anda geldiğimiz nokta hakikaten öyle bir nokta her anlamda. Buyurun hocam.
Burada bu felsefe çok yardımcı oldu. Yani bu gerçeği araştırırken, gerçeği söylemek, hakikati söylemek noktasında son iki yıldır da şununla uğraşıyoruz. Sahne üzerinde bir oyunculuk felsefesi olarak kendin için çalışmak değil, partnerin için çalışmak. Oyun için çalışmak. Yani ben sana bir vereceğim, sen bana iki vereceksin, ben sana dört vereceğim, sekiz vereceğim. Böyle birbirimizi ancak yükseltebiliriz ve herkesin sahnede bir başkası için alan açması ve nasıl onu daha yükseğe çekebilirizin araştırması. Bu da o hakikatleri noktasında bize çok yardımcı oluyor.
Bu içinde bulunduğumuz dönemde tabii ki hani şartlar vesaire bir sürü şey gereği, ama insanların tek kişilik oyunlara yöneldiği bir dönemde aslında çok da kıymetli bir şey araştırdığınız şey. Evet, çünkü evet. Çok zor artık kalabalık oyunlarla işler yapmak ve orada da kendini parlatmak değil, birlikte parlamayı yaratmaya çalışmak. O yüzden de çok kıymetli yani bu araştırma. Ki sahnede gerçekten bu yardımlaşma, yani bu oyunla ilgili oyundan çıktığımda benim en çok kalbimi çarptıran şey buydu. Ne kadar güzel bir ekip çalışması dedim. Yani hiçbir şey aksamıyor, bir saat gibi. Burada şeyi de fark ettim. Yani kıyas ne kadar doğru bilmiyorum. Yanlışsam düzelt, ama senin bir şarkı tek kanto öğrencisi olduğunu çok gösteren de bir şey bir taraftan yani. O makinenin hiçbir yerinin aksamayıp böyle her detayıyla incik cinciyle uğraşmış olmak. Sonra ışığı da keza, onu da Utku anarız biraz sonra. Utku yapmıştı değil mi?
Evet, Utku Kara.
O anlamda biraz böyle Şahika Tekan çıkışlı olduğunda o hissi veriyor yani. Oyunu izleyen biri bunu anlayabilir diye düşünüyorum.
Ya Şahika öyle bir zehir enjekte etti ki bize yani onun çıkması imkansız. O benim hayatımda karşılaştığım tiyatroyu belli bir noktaya getirmemde en önemli noktalardan biri. Yani onun verdiği o bilgi bizim işlerimizin tamamında, ama kendi işimi oluşturmak için bir taban oluşturdu. O yüzden Şahika Tekant yani benim için çok acayip bir noktada duruyor yani. Her işimizin her parçasında var neredeyse. Çığır açmış durumda bizim için yani.
Zaten Türkiye tiyatrosunda da hep böyle başka bir tarafta tutuluyor yani. Evet. Bu senede iyi, o gerçekten senenin en iyi işlerinden biriydi. Neyse dağılmayalım. Şimdi şeyden de bahsetmek istiyorum son 6-7 dakikamızda. Oyundaki bir metinden bahsettik, ama metnin en büyük yardımcısı da şarkılar. Ve bunlar çocuk şarkıları. Evet. Yani bu seçimlerin sebebinden ve o koroyu oluşturma halinden de biraz, yani müzik kısmı sende işin. O yüzden senin bir caz sanatçısı olduğunu da buradan altını çizelim.
Belirtmek şöyle. Şimdi Salih bize oyunun en başında bir sürü malzemeyle, bedensel ve metinsel malzemeyle beraber çocuk şarkılarını verdi ve ninnileri verdi. Ve biz onlar üzerine yoğunlaştık. Metinleri de melodi, yani sesle söylemek üzerine aslında çok çalıştık. Ve bir şekilde ben hep şey söylüyorum, daha önce de size söylemiş olabilirim. Bir oyuncunun en çok, yani gözlemlediğim kadarıyla bu işin sonradan yapmaya uğraşan biri olarak, en çok zorlandığı şey ses çıkarmak. Yani metni söylemek değil, ses çıkarmak. Çok ilginç bir şekilde. Kolay da bir şey değil muhtemelen. Yani bedeninden...
Çok zor.
Yani doğru sesi çıkarmak mı aslında kastım?
Bazen aslında doğru sesi çıkarmaya odaklanmak iyi bir şey değil ya. Yani çünkü amaç o değil. Sadece bir şey anlatmak. Hep yine hocamın söylediği gibi, yani bir şeyi anlatmaya çalışmak önemli olan. Ses çıkarmak da öyle bir şey. Ama o süreci böyle beraber deneyimledikçe ben de şunu öğrenmiş oldum. Neye ihtiyacı oluyor bir oyuncunun sahnede? Çünkü koro dediğimiz şeyin ve aslında müzik dediğimiz şeyin yani çok temel özellikleri var. Ritim, armoni ve tam olarak bizim çalıştığımız birbirini yükseltmek. Çünkü biz, evet, ben caz müzisyeniyim. Sahnede bu öğeler üzerine kurulu her şeyimiz. Özellikle caz, benim çok şansıma herhalde. Yani caz müziğiyle beraber Salih'le yaptığımız işler felsefe olarak da işleyiş olarak da inanılmaz birbirine benziyor. Ben o yüzden bir şekilde böyle aa nasıl evet aynı şey oldum sürekli o süreçte. Dolayısıyla da bu periyodu müzik kısmını çok benzer bir müzik çalışma pratiğiyle benzer bir şekilde ilerlettim. Ve arkadaşların hepsi de son derece işin içinde oldular. Çok çalıştılar. Ve güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum.
Amaç aslında çok doğru ses çıkartmak değil de evet. Onu da çalıştık yani nota nota çalışıldığı hepsi tamamen ama yani böyle nota olmayan sesi de çıkartmak.
Aynen.
Yani o vücudun sesini, o bedenin sesini, o sahnenin sesini hani gerçekten anlattığın şeyle ilişki kurmak. Nasıl anlatacaksın o sesle onu?
Evet. Çocuk şarkıları peki?
Ya çocuk şarkıları bu Paresya için benim için temeldeki malzemelerden biriydi. O da şu yani çocuk şarkıları bize hep çok güzel bir dünya anlatıyor. Hı hı. Ve güzel bir dünya tanımlıyor. Çocuk şarkıları hep böyle güzel şeyler çıkartıyor bizim için. Hisler. Hı hı. Ama yetişkinliğe geçtiğimiz zaman dünya böyle değil. Gerçekler böyle değil yani. Hı hı. Hayattaki gerçekler. Buradaki sahnedeki dramatürjiyi de oradan kurmak istedim. Yani küçüklüğümüzde veya daha sonrasında da bize bazı yalanlar söylendi.
Evet.
Dünyanın çok güzel olduğuna dair, başka şeyler olduğuna dair ama dünya böyle değil. Çevredeki insanlar böyle değil. Ve buradaki ilişkileri oradan kurmaya ve çocuk hani çocuğa döndüğümüz zaman her şeyin saf olma hali var.
Evet.
O çocuk şarkıları da bizi oraya çekiyor biraz. Herkesin o saf olduğu dönemi.
Bir de şey gibi bir şey hissediyorum hızla şey yapayım.
Yok yok.
çocuk şarkılarında çok bir kısmında o yani o saf işte açık beyinlere işlenen böyle inceden inceye çok fazla ideolojik şey var ya yani inanılmaz
ben iyi hissettiriyor
derecede.
Diyordu ya yetişkin olunca aslında onlar iyi hissettirmiyormuş aslında
evet.
Onu fark ediyoruz
ama çocukken onu asla bilmiyorsun yani o cinsiyet kodlarından tut da
kesinlikle
yani her şey sürekli olarak işte evet. Güçlü ol bilmem ne bir sürü şey yani
anneni üzme şunu yapma
aynen falan. Öyle devletine vatanına saygılı ol falan gibi şeylerle dolu o şarkılar evet. Dolayısıyla evet o zaman çok iyi hissettiriyordu şiirlerde şarkılarda ama acaba öyle miydi?
Bazı çocuk şarkıları çok psikopatça.
Çok evet. İnanılmaz.
Yani göbeğinden ne yapmalı bir eşeğin ya da yani, kulağını kesip ne yapmalı gibi bir yere
Şubatap
gidiyor yani.
Şubatap. Dünya tatlısı da Şubatap. Neyse onu konuşuyoruz. Şubatap çocuk şarkıları çok güzel.
Öyle mi?
Evet, evet.
Yani o yalanla ilgili bir evet. Durum vardı ve şu anda ortak bilinci hemen çekiyor bizi sahne üzerinde.
Evet. Son iki dakikamız o yüzden bir de reklam yapalım. Yani tamam. Oyun nerede oynanıyor, ne zaman oynanıyor biraz da onlardan bilgi verirseniz sevinirim.
Biz Kadıköy Tiyatro'ndayız. Şu andaki daha çok oynadığımız sahne, ortağı olduğumuz sahne aynı zamanda.
Tiyatronun yeni yerine geçtiğinde altını çizelim.
Yel değirmeni.
Bugün de çok altını çizelim.
Yel değirmeni. Altını çizelim. Kadıköy yel değirmeni. Eski sahne değil.
Evet.
Yeni bir sahnemiz var. Oradayız. Oyunlarımızı orada oynuyoruz. Karşı tarafa belki geçeceğiz. Onun dışında turnelerimiz var. Ocak ayında da 6 ve 31 Ocak'ta oynuyoruz. Tiyatrolar.com'dan ulaşılabilir.
Bir de artık sığınağın kalmadığı evet. Devam ediyor galiba Deniz Didem'in oynadığı.
Evet, o da devam edecek. Sadece Ocak ayında yok. Şubat ayından itibaren o da tekrar seyirciyle buluşacak.
Peki yeni proje var mı? Onu da soralım.
Var.
Var.
Ben o tek kişilik işlerden birini yapıyorum.
Baktım 9 kişiyle çalışmak çok
oldu mu şimdi sahne yani. Kurtajı bitirirken
yok zamanı gelmişti ben de sahneye çıkmak istiyorum
evet,
artık
evet özledik biraz. Seni sahnede özledim. Görmeyi gerçekten çok uzun yıllar oldu
bu kez de Didem yönetecek ben oynayacağım.
Ne zaman onu da görebileceğiz?
Umarım
4 yıl sürmez değil mi?
Sürmez bunun araştırması biraz daha kısa sürecek büyük ihtimal.
Tamam. O zaman sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Vallahi gelin oyunlara bol bol. Bütün sanatsal konserlere de gelin. Arada onları söyleyeyim. Bol bol gelin.
Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Konuğum olduğunuz için. Seyirciniz bol olsun. Alkışınız bol olsun. Güzel bir yıl olsun 2020 sizin için de. Yılın ilk gününde benimle olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Dinleyicilere de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions, a daily torch and sky will burn.
silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.